Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla birlikte siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyet olsun inşallah.
Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, bize kulak veren kıymetli dinleyenlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini artırarak devam ettirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresi 203. ayet-i kerimede devam ediyoruz. Bu ayete ulaşmıştık. Yüce Rabbimizin bu ayet-i kerimede beyanı şöyle, yine haçla ilgili ayet-i kerimelerin son ayet-i kerimesi bu Bakara'daki bu yerde. Şöyle buyuruluyor. Ve zikrullah fi ayyami ma'dudat. Ey Müslümanlar, efendim öncelikle tabii ayetin kastı haç günleri.
Evet.
Yani şeytan taşlamanın yapılmış olduğu işte bayramın 1., 2., 3., 4. günleri. Bunu kastediyor ayet-i kerime ama hemen bizim mutasavvuf ulema da hocam hemen böyle şey yapınca öyle haccı maccı bir tarafa bırakıyorlar. Ve zikrullah fi ayyami ma'dudat. Zaten sayılı günler, ömrümüz sayılı günler, nefeslerimiz sayılı.
Evet.
Aman bu nefeslerimizi, günlerimizi ikiz geçirmeyelim diye hemen oradan böyle bir işaret alıyorlar.
Evet.
Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Femen teaccele fi yevmeyni fele ismi aleyh. Yani sizden kim efendim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönmek isterse fela ismi aleyhi, yani o iki gün içerisinde bu işi taşlama yapıp gelirse buna bir günah olmaz. Ve men teahhara, ama tehir üçüncü güne sarkıtırsa fela ismi aleyhi, ona da bir günah olmaz. Limen ittaka, yeter ki takva sahibi olsun, haramlara bulaşmasın, yanlış bir iş yapmasın. Bu bir şekilde efendim yerine getirilmiş olur bu taşlama, şeytan taşlama işi. Vettekullaha, Allah'a karşı gelmekten sakının ve alemu enneküm ileyhi tuhşarun, biliniz ki en son Rabbinin huzuruna toplanacaksınız. Şimdi kıymetli hocam, bu ayet-i kerime yine haçla ilgili, bu eyyam-ı teşrik dediğimiz o günlerle ilgili ayet-i kerimedir. Böyle ifade ettiği bir haçla alakalı prensipleri bir anlatabilir miyiz?
Evet hocam. Burada teşrik tekbirleri diye daha çok meşhur olduğu üzere hocam bizim teşrik tekbirleri getiriyoruz. Bir de tabi hacca gidenler için şeytan taşlama, şeytan taş atarken yaptıkları tesbihler, tekbirler var. Dolayısıyla bunları ifade etmiş oluyor. Yani o günlerde hac bitti, artık zikre devam edin. Şey var ya hocam, hani savaşta namaz kılma ile ilgili ayet-i kerim var. Savaşta nöbetle sırayla namaz kılın. Namaz bitti mi Allah'ı zikretmeye devam edin. Ayakta otururken, yan üzere yatarken Allah'ı zikretmeye devam edin diye bir ayet var. Yani zikir her halükarda. Burada da aynı şekilde hac ettiniz, tavaf ettiniz, Arafat'a çıktınız, kurban kestiniz. Ondan sonra zikre, tekbire devam edin manası var hocam. Burada biz de ne yapıyoruz? Arefe günü başlıyoruz. Arefe günü sabah namazında her namazdan sonra tekbirler getiriyoruz. Aklımıza geldikçe, yer değiştirdikçe, vaziyet değiştirdikçe devamlı bu şekilde tekbir getirmek, zikretmek gerektiği ifade ediliyor. Kurban günü ve kurbandan sonraki 3 gün teşrik günleri de devam ediyoruz. Şimdi Arefe günü oruç tutulabilir ama kurban günü ve diğer 3 gün teşrik günlerinde 4 gün oruç tutmayın diyor Peygamber Efendimiz. Bu günler yeme içme ve Allah'a zikir günlerdir. Kurban kesilecek, yenilecek, içilecek. O arada şeytan taşlanacak. Şeytan taşlarken de zikredilecek. Bir hadis-i şerifte de işte tavaftır, saydır, şeytan taşlamadır. Bunların hepsi Allah'ı zikir için konulmuştur diye bir hadiste var hocam. Bu yapılan her şey Allah'ı zikir için konulmuştur. Şimdi bazı ibadetlerden sonra, Ramazan'dan sonra mesela bir bayram veriyor Cenab-ı Hak. Bayramda oruç tutmak yasak, yiyin için buyuruyor. İşte şeyden sonra, haçtan sonra bir oruç yasağı, yiyin için buyuruyor. Ama bir taraftan da yiyip içerken de tamamen dalmayın. Çok zikrederek yiyip için. Hem yiyip için hem çok zikredin manası var. Cuma'da da onu görüyoruz hocam. Cuma namazı için gelin, Allah'ın zikrini hutbeyi dinleyin. Namazdan sonra yeryüzüne dağılın, çalışın, dünyalık kazanın ama Allah'ı çok zikredin. Dolayısıyla insanın nefsini dinlendirmek için, nefsini rahatlatmak için, nefsin gıdasını vermek için Cenab-ı Hak böyle mübah şeyler veriyor, yiyin için diye müsaade ediyor. Ama burada da öyle anlaşılıyor bunlardan hocam. Yani burada da zikri unutmayın. Zikrederek yiyip için. Tekbir getirerek yiyip için manasında. Dolayısıyla buradaki eyyem madudat, sayılı günler nedir? Bununla ilgili 3 gün demişler. Kurban Bayramı ve sonrasındaki 3 gün denilmiş.
Yani birinci günden sonraki hocam. Kurban Bayramı'nın birinci günden sonraki 2, 3 ve 4. günler.
Birinci günü kurban günü, sonra da 3 gün, yani 4 gün diyen
evet,
olmuş.
Evet.
Sonra buna Arafe'yi de ekleyen, işte bizim mezhebimizde olduğu için Arafe günü, sonra da 4 gün, 5 gün diyenler.
Yani şeyin teşrik tekbirine getirilmiş olduğu.
Hı-hı.
Değil mi hocam?
Evet.
Yani Arafe'den başlıyor.
Hı-hı.
Bayramın 4. günü 2. vakitte.
Evet.
23. Hı-hı. vakit.
Mesela Abdullah İbn Abbas'tan diyor ki eyye malumat nedir? Yevmu Arafe ve yevmu Nahr ve yevmu Teşrik. Arafe günü 9. günü.
Bayramın 1.
günü. Kurban günü 10. günü. Ve 3 günde eyyem teşrik
diye.
Teşrik günleri, biz aslında teşrik tekbiri deyince tam Arafe'den başlıyoruz ama asıl teşrik günleri kurbanın 2, 3, 4. günleriymiş hocam. Bunların sebebi de teşrik, şaraka, yarmak manasından. Kurbanın etlerini yarıp uzunlamasına böyle kayaların üzerine koyup onları ısıtıyorlar işte.
Ya kurutuyorlar.
Kurutuyorlar sanki pişirmiş gibi. Sonra öyle saklıyorlar ki daha sonra bozulmadan daha sonra yiyebilsinler diye. Etin yarıldığı, etlerin böyle yarıldığı, dilimlendiği günler manasında eyyem-i teşrik denilmiş. Dolayısıyla bu günlerde işte hem dünya ile yeme içmeyle meşgul olun hem de tekbirle, Allah'a zikirle meşgul olun diye bize bir burada işaret var hocam. Bu sayılı günlerin 10 günü olduğunu söyleyen de olmuş. Zilhicce'nin ilk 10 günü olduğunu söyleyen de olmuş hocam. Yani onun da faziletiyle ilgili zaten rivayetler var. Daha önce de burada nakletmiştik onları. Bu Eyyem-i Ma'dudat'ın Zilhicce'nin ilk 10 günü. O ilk 10 günde daha fazla zikredin Allah'ı diye bir görüştü nakledilmiş burada hocam. Bakayım o kimden nakledilmiş hocam. Aşrete Eyyem diye. Evet, malumat aşır. Mücahid'den nakledilmiş hocam. Eyyemül malumat el aşır. Eyyemül ma'dudat, eyyemü teşrik. Bu ayırmış hocam. Malumat ile ma'dudat. Demek ki diğer ayette geçen malumatı, eyyemü malumatı 10 gün olarak almış. Bu ma'dudatı da eyyem teşrik 3 gün olarak almış. Hocam Mücahid öyle demiş. Sonra zikrin burada çok yapılmasıyla ilgili sahabe-i kiramın sadece namazların arkasından değil, biz daha çok namazların arkasından zikrediyoruz ama aklına geldikçe, fırsat buldukça, her fırsatta zikretmek. Mukatil onu söylüyor. İzâ rameytun cimâr, taş attığınız zaman Allah'ı zikredin. Hazreti Ömer yükebbürü fî kubbedihi bimine. Mina'daki çadırında tekbir alırdı. O günlerde çadırda duruyor. Taşlama yapıp gelip çadırda dönüyor. Çadırda fırsat buldukça zaman zaman tekbir getirirdi. Sesini yükseltirdi. Orada civarında Mina mescidinde bulunanlar onu işitir. Onlar da diyor hep beraber tekbir getirirlerdi. Mina tekbir sesleriyle sarsılırdı. Böyle yüksek sesle hocam. Daha sonra İbn Ömer Hazretleri de böyle yapmış. Hazreti Ömer'in oğlu babasından gördüğü gibi. Demek ki zaman zaman böyle çadırda bir tekbire başlıyor. Civardakiler tekbir getiriyor. Herkes tekbir getirince Mina diyor tekbir sesleriyle sarsılırdı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyyamü teşrik, eyyamü eklin ve şurbin ve zikrillah. teşrik günleri yeme, içme ve Allah'a zikir günleridir buyurmuş hocam. Sonra Abdullah İbni Zübeyir Hazretleri, bunlar diyor teşrik günlerdir. Yüzkerullahu fihine bi tesbihin ve tehlilin ve tekbir ve tahmid. Sadece tekbir değil diyor. Bu günlerde tesbih, la ilahe illallah demek, subhanallah, la ilahe illallah, Allahu ekber, elhamdülillah diyerek Allah zikredilir bu günlerde diye söylemiş. Peygamber Efendimiz Ebu Hureyre naklediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Huzafe yatuf fi Mina. Abdullah bin Huzafe'yi gönderdi. Mina'da dolaşıyor insanlar arasında ve şöyle diyordu. Efendimizin sözünü naklediyor. La tasumu hadil eyyam. Bugünlerde oruç tutmayın. Bugünler yeme içme ve Allah'a zikir günlerdir. Demek ki Efendimiz böyle Mina'da ilan ettirmiş. O Kurban Bayramı'nın ikinci, üçüncü günlerinde, dördüncü günlerinde. Bugünlerde oruç tutmayın. Bugünler yeme içme zikir günlerdir diye hocam. Mesud bin Hakem annesinden naklediyor. Annesi demiş ki sanki ben diyor Hazreti Ali'yi gözümle görür gibiyim. Peygamberimizin beyaz katının üzerinde Ensar Vadisi'nde. Diyordu ki ey yuhennas, ey insanlar, Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. İnneha leyset eyyeme sıyam. Bugünler oruç günler değildir. Bugünler yeme içme ve zikir günlerdir. Demek ki Hazreti Ali Efendimiz'i de birkaç kişi göndermiş Efendimiz. Kendi de katırını vermiş. Beyaz katırını Hazreti Ali Efendimiz'e. Onu diyor sanki gözümün önünde hala görüyor gibiyim. Böyle sesleniyordu diye. Zühri diyor ki kenne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yükebbir eyyeme teşrik küllehe. Peygamberin teşriklerinin hepsini de tekbir getirirdi. Demiş. Salim bin Abdullah bin Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Salim. O diyor ennehu rama el cemrete bisebi hasayat. Şeytan taşlarken 7 tane taş, küçük taş, çakıl taşı atardı. Her birisinde Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme ec'alhu haccen mebruran ve zenben mağfuran ve amlen meşkura. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım bunu mebrur bir hac eyle. Kabul edilmiş güzel bir hac eyle. Günahlarımızı affeyle. Karşılığı verilen bir amel eyle diye dua edermiş. Her taş atarken. Ve dermiş ki ve haddesini ebi babam bana nakletti ki yani Abdullah bin Ömer nakletti ki enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem külleme rama bi hasatin yegul misleme gult. Peygamberimiz her taş attığında benim dediğim gibi böyle söyledi.
Her taş attığında.
Evet, her taşta böyle diyormuş hocam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme ec'al haccen mebruran ve zenben mağfuran ve amelen meşkura.
Hocam zikir işte hocam.
Evet.
Yani kimisi efendim şapkasını atıyor. Kimisi terliğini atıyor falan. Şu bu halbuki orada hem o amelin şeyini düşünmek lazım. Yani Cenab-ı Hak bunu bize ne yaptırıyor?
Hı-hı.
Neyi temsil ediyor düşünmek lazım. Bir taraftan Efendimizin yaptığı gibi o duaları yapmak lazım. O zikri yapmak lazım. Cenab-ı Hak vezkürullah'a diyor hocam. Allah'a zikredin diyor. Öyle susup durursan zikir olmaz.
Şeytanın, Haral hocam, şeytanın başına yaran en büyük taş zikirdir.
Tabii zikir. Yoksa atılan taşlar o temsil bir şey tabii.
Taşlardan ziyade.
Tabii.
Çünkü o farklı boyutta olduğu için bizim taşlar onu belki
evet,
bir
yani,
şey yapmaz ama.
O bir temsili bir şey hocam.
Temsili evet. Asıl onu rahatsız eden Allah'ın zikri. Çünkü zikri duyar duymaz kaçıyor, siniyor, evet. Saklanıyor yani. Geçen bir rivayet de okudum hocam. Ve e'iddu lehum mestatatum. Ayet-i kerimesi var ya hocam. Allah için işte güç hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanlarını, kendi düşmanlarınızı ve görmediğiniz düşmanları, bilmediğiniz korkutursunuz.
Allah'ın bildiğisini bilmediğiniz düşmanları evet. Korkutursunuz.
O kısımla ilgili hocam diyor ki sahilül hayl, atların diyor kişnemesi şeytanı çok dehşet korkutur.
Korkutur.
Mücahitlerin atlarının kişnemesi şeytana çok büyük bir korku verir diye. Normal yarış atların değil herhalde bu da hocam. Cihat,
savaş attı,
mücahitlerin cihat yani. Dolayısıyla veyahut da cihat için uçan uçakların sesi, tankların sesi şeytanı korkutur. Demek ki şeytanı korkutan şeyler bu tür şeyler, ibadet sesleri.
Evet. Allah'a yönelme, Allah'a zikretme, yönelme. Dua yapma.
Evet.
Bak hocam, Efendimiz diyor her taş atışında hocam bu duayı yapardı diyor hocam.
Evet.
Tekrar kurmasın o duayı hocam.
Evet hocam, dua Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahümme ec'alhu haccen mebrura. Ve zenben mağfura ve amelen meşkura.
Meşkur.
Karşılık verilen, kabul edilen, sevap verilen bir amel eyle diye dua edermiş hocam. Yine benzer bir rivayet diyor İbni Ömer'den. O diyor taş atar diyor Cemrat'a. En yakın küçük şeytana 7 taş atardı. Yükebbiru ala isri külliha. Her birisinin arkasına tekbir getirirdi. Sonra kıbleye doğru dönerdi veya kumu tavaya uzun müddet bekler, dua eder. Elini kaldırır. Dua eder. Demek küçük şeytanı taşıdıktan sonra diyor kıbleye doğru dönüp bir dua eder diyor. Sonra orta şeytana gelirdi. Onu diyor sol tarafından yaklaşır. Kıbleye doğru döner. Allah'a dua eder. Elini kaldırır. Sonra büyük şeytana gider. Bu şekilde şeytanı taşlıyor. Arkasından dua ediyor. Böyle yakıf enden sümme yansır ve yakul herkese rayetü. Resulullah Efendimiz böyle yaptığını gördüm. Zaten İbn Ömer Hazretleri'nin özelliği peygamberimizi adım adım takip ettiği için edeyim. Onu nasıl gördüyse onu tekrar aynı şekilde naklederek sonraki nesillere Efendimizin nasıl yaptığını göstermiş oluyor. Dolayısıyla buradaki tekbirler hocam hem şeytan taşlarken atılan şeytan taşlama tekbirleri hem teşrik tekbirleri, namazlardan sonraki tekbirler hem de aralarda fırsat buldukça insan aklına geldikçe Allah'ı zikretmesi. Bugünlerde daha çok zikredilmesi. Kurban Bayramı günlerinde daha çok Allah'ın zikredilmesi emrediliyor. Biz de maalesef biraz hocam işte kurbana murmana dalıyoruz. İşte bir günü kurbanla uğraşarak geçiriyoruz.
Tabii. Esas sonrakini zikre ağırlık vermek lazım.
Gezerek geçiriyoruz. Akraba, taallukat geziyoruz falan derken biraz gaflet bol oluyor aslında.
Evet. Yani bu ayet-i kerimin vezkurullah feyemme adudat. O işte zikredeceğim günleri, özellikle bayram günleri, özellikle teşrik günleri. Burada yani zikrin daha emniyetli olduğunu ayet-i kerim hocam dikkat çekmiş oluyor.
Burada hakikaten hocam kurban günlerinde biraz daha gafleti azaltıp zikri çoğaltmak. Evet. Çünkü öyle bir hatamız var.
Belki de hocam Cenab-ı Hakk'ın çoğalt demesinin sebebi de yani işte kurbandır, ettir, gelendir, gidendir, dostlardır. Biraz böyle gafletin artma ihtimalinin olması da olabilir. Evet, evet. Yani o gaflete dağılması için Cenab-ı Hak zikri daha fazla şey yapıyor, emrediyor.
Evet.
Hocam. Şimdi hocam orada sizi izah ettiniz. Tabii işte herhalde bir üç gün olmalı ki bu. İşte yevmeyni işte efendim iki gün şey yaparsa günah olmaz. Üçüncü güne tehlikede günah olmaz diye o bayramın özellikle iki, üç ve dördüncü günlerle alakalı hocam taşlamakla alakalı bir hükmü beyan ediyor şu ayet-i kerime.
Evet.
Dolayısıyla hocam şurada efendim böyle şöyle bir toparlasak. Ayetin özellikle bu taşlamanın iki gün ve üç güne sarkması ilgili olan kısmını. Toparlayacak olsa hocam şöyle bir mana çıkıyor burada. Efendim hacı diyor teşrik günlerinin birinci ve ikincisinde. İşte bu bayramın ikinci ve üçüncü günü olmuş oluyor.
Evet.
Yani teşrik günlerin bir ve iki yevmeyin dediğim zaman bir ikinci gün bayramın ikinci üçüncü günü oluyor. Orada diyor yani Mina'da diyor geceler. Biz tabii gecelemiyoruz ama yani sünnet olan şey gecelemesi daha güzel.
Çadırda kalır.
Bahsettiğiniz gibi hocam. Bu günlerin her birinde yani iki birinci yani bayramın ikinci üçüncü gününde her birinde yedişer taştan üç şeytana zevalden sonra 21 taş atmış olur. 21 atmış olur. Yedişerden atmış olur. Şimdi bunları yaptıktan sonra Mina'da gecelemeyi terk edebilir. Çünkü iki gün attığı için taşları 21 taş attığından dolayı oradan tekrar etti. Artık Kabe'ye dönebilir.
Evet.
Bunda bir günah yoktur diyor ayet-i kerime.
Evet.
Bir de onun tabii hocam hikmeti var. Niye Cenab-ı Hak böyle bir şeyden bahsetti diye. Niye böyle bir konu niye gündeme getirdi diye. Onu da hocam arz edeceğim. Bunları yaptıktan sonra Mina'da gecelemeyi terk edebilir. Bu diyor deve çobanlarına ve hacılara su dağıtanlara verilmiş bir ruhsattır. Gidecek, devesini gidecek, hacılara su dağıtacak. Üçüncü akşam kalmayın, dönün diye. Yine diyor, bunun gibi ikinci teşrik günü, yani bayramın üçüncü günü şeytan taşlayan kimse de bu ruhsattan faydalanabilir. Fakat ikinci günü güneş batıncaya kadar Mina'dan ayrılmayan kişinin üçüncü günün yani bayramcı ya teahhüre diyor ayet-i kerimede bayramın dördüncü günü gecesinde de Mina'da kalması ve üçüncü günün taşlamalarını yapması ve daha sonra ayrılması da vaciptir.
Evet.
Orada kaldıysa eğer. Şimdi peki burada ayet-i kerimede işte iki gün yapar ayrılır günah yoktur. Üçüncü güne kalırsa efendim Mina efendim kalabilir günah yoktur takvası olmak şartıyla. Peki niye günah yoktur diye bir ifade kullanıyor. Tıpkı işte hac günlerinde sizin ticaret yapmanızda günah yoktur demesi gibi.
Evet,
Fele İsmail'i. Burada da şöyle bir durum söz konusu. Cahiliye zamanında halk bu konuda ikiye ayrılmışlardı.
Evet.
Bir kısmı acele edip ikinci gün Mina'dan ayrılmayı günah kabul ederken bir kısmı da üçüncü güne kalmayı günah kabul ediyordu. Yani ikisine de gidersen dönersen de günah, kalırsan da günah. İşte bu anlayışların her ikisinde de yanlış olduğunu ifade için acele edene de etmeyene de günah olmadı. Cenab-ı Hak burada beyan etmiş oldu. Hı hı. Şunu hocam anlamış oluyoruz. Yani bu hac ibadetiyle alakalı ayet-i kerimeler mevcut yürürlükteki yani adet olarak yerine devam eden hacı merkeze alarak yani oradaki uygulamayı merkeze alarak onların sakıncası olmayanlar hocam bırakıyor. Ama yanlış olan taraflarını düzelterek o hac ibadetini ikmal etmiş oluyor daha doğrusu ayet-i kerimeler.
Safa Merve de öyle değil hocam.
Evet Safa Merve
de öyle. Da günah
yani
yoktur
Arafat'ta demiştim. Bakma'da böyle, Müzdelife'de böyle, işte efendim Mina'da böyle, orada kalmada taşların böyle. Orada yani devam eden bir hac ibadeti var. Büyük nispetle de hocam o yapılıyor yani.
Yani sayıda günah yoktur diyor. Hı. Ticaret yapmazsa günah yoktur.
Günah yoktur diyor.
Şeyde 2 veya 3 günde de günah yoktur.
Evet yani Mina'da 2 akşam kalmakta da 3 akşam kalmakta günah yoktur diyor.
Evet.
Dolayısıyla yoktur derken onların o şeylerini ipka etmiş oluyor.
Evet hocam.
Evet.
Bu şeyi de anlamıştır hocam buradan. İbn-i Mesud Hazretleri men ittaka fi haccihi kim haccın takvalı olursa gufre lehu ma tekadde min zemi günahları geçmiş günahları affedilir diye. Bunu şu hadisle diyor şey yaptılar delilen men hacce hazel beyte felem yarsulem yasuk daha önce okuduğumuz hadis kim bu fısk rafes fısk ve cidal olmadan hac ederse annesinden doğduğu gün gibi günahlarından temizlemiş olur. Bundan bir de diyor bu ayetten fela ismi aleyh günahı kalmaz gibi anlamışlar hocam. Yani o Arafat'ta 2 gün kalan veya 3 güne kalan kimse artık günah kalmaz.
Şey gibi ettay bu minezzemi kemelle zembele.
Evet öyle anlamışlar. Bu iki bu hadis ve bu ayetten hareketle bu diyor nefyün am genel bir nefidir olmaz ve tebriyetün tam bir temizliktir. Dolayısıyla insanın annesinden doğduğu gün gibi günahsız olacağına işaret almışlar buradan hocam.
Bir de hocam yine Nimet Takva'nın da yine bu cahili döneminin de bir alakası var.
Evet hocam.
Yani o da diyor ki cahili devrinde halk diyor hacdan döndükten sonra adam hacı yapıyor iyice böyle artık takvalileri de falan böyle günahtan uzak durduğu için döndükten sonra diyor masiyetleri korkuzlarlardı. Cenab-ı Hak bundan dolayı limen ittaka kaydını getirdi. Biliniz ki efendim Allah'a döneceksiniz. Yani ibadeti yaptıktan sonra nasıl ibadetimi yaptım günahsızım bir şey olmaz. Öyle değil. Yine o kulluğunuzu devam edin diye öyle bir yanlış uygulamaya da yine engel olmuş oluyor ayet-i kerime. Hocam burada biraz şimdi son haçla ilgili son ayetimiz olduğu için alimlerimizin böyle hacdan dönen insanların dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekiliyor. Ebul Aliye diye bir alimimiz diyor ki kıyamet gününde hacı olan kimse şayet hacda günahları mağfiret olunduktan sonra geri kalan ömrünü takvaya sarılıp kendini masiye düşmekten alıkoymuş ise günahsız bir kimse olarak tertemiz şekilde huzura gelir. Günahında ısrar olan kimse hac etse de dönüşüne tekrar günahına devam ettikçe onun hacı makbul olmaz. Yani hacı olacaksın, günahla alınacaksın ama daha sonra yine günahsız olmaya devam edeceksin. Hacı mebrur nedir peki? Hadis-i şeriflerde dile getirilen veya teşvik edilen kabul edilmiş haccın alameti kişinin dünyaya karşı rağbetsiz ahirette istikli olmasıdır. Eğer erkenin hacı olduysa yani eğer hacılığın kabul edip olmadığını anlamak istiyorsan bakacaksın. Acaba ahirete rağbetim ne kadar arttı? Dünyaya alakam ne kadar arttı? Sanki biraz hacdan sonra hocam dünyaya rağbet biraz daha fazla oluyor gibi yani. Yani hacdan döndükten sonra gönlünden dünyaya çıkarması ve ahiret yönelmesidir. Kişinin hacı mebrur olursa günahları mağfur olur, duası müstecap olur. İşte bu sebeple hacdan döneni de güzel bir şekilde karşılamak ve ondan dua talep etmek de hoş olur. Çünkü günahsız olduğundan dolayı. Yine hocam böyle şeyler var. Güzel efendim nasihatler var. Hacı mebrur diyor. İbrahim bin Ethem ile Belhi salih bir yol arkadaşının hacı gibi olan haçtır. Peki nasıl yaptılar bunlar haçları? İbrahim bin Ethem diyor hacdan dönünce diyor dünyaya karşı zahit ahirete talip oldu. Saltanatını, malını, ehli yalını ve diyarını terk edip gurbete çıktı. Elinin emeğiyle kazandığını yemeye razı oldu. Buna kanaat etti. Bazen bir şeyler ekip biçer, bazen de bostan bekçiliği yapardı. Kazancını bu şekilde ederdi. Yani haram herhalde çok dikkat etme örneği hocam veriyordu. Yine büyüklerden birisi diyor ki şerefli hür adam diyor. Ezeli ahdini bozmaz. nefsin seni Mevla'ya olan ahdini bozmaya çağırırsa ona Yusuf Aleyhisselam'ın Züleyha söylediği gibi Allah'a sığınırım Rabbim bana daima ihsanda bulunmuştur. Kalem-i azallah innehu rabbin ahsene mesai demen lazım. Yani bunu diyor Yusuf Aleyhisselam Züleyha söyledi. Sen de diyor nefsinin böyle taleplerine karşı maazallah innehu rabbin ahsene mesai o benim Rabbimdir. Allah benim Rabbimdir. Bana çok ikramda bulundu. Seni dinlemeyeceğim demen lazım gelir diye hocam söylüyor. Yine hocam büyüklerden birisi başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Bir toplulukla beraber haçtan dönmüştüm. Bir ara nefsim beni bir kötülüğe sevk etmek istedi. Beytullah tarafından şöyle bir ses duydum. Yazıklar olsun sana. Sen hac etmedin mi? Yazık yazık sana. Sen hacı olmadın mı? Bunun üzerine o işten el çektim. Allah Teala bugüne kadar beni muhafaza buyurdu.
Elhamdülillah.
Şimdi hocam böyle sesler duymak çok güzeldir.
Çok güzel.
Tabii. Yani iç konuşması diyoruz buna. Yani olumlu anlamda ya da vicdanın sesi diyoruz. Yani olumlu anlamda insanın içinde böyle işte bir hayır yapmaya gelen diyeyim ki efendim sesler. Bir şerden kaçırma gelen sesler bu çok güzel şeylerdir hocam.
Evet.
Hatta insanın iç konuşması yani bu anlamda iç konuşması çok hayra alamet bir şeydir. Böyle insanın içinden onu hayra sevk eden şerden alıkoyan ses kesilirse hocam bu yani onun biraz hayatiyetinin sona erdiği anlamına da
evet.
gelebilir. Ciddi manada yani bu belki hocam Furkan'ın da bazısı vardır. Yani takva sahibi olanlara Allah Furkan verir. Aslında iç aleminde onu hayra yönlendiren, şerden koruyan bir dahili bir vicdan sesinin ortaya çıkması gibi güzel bir ses duymuş yani hocam bu
evet,
böyle.
Evet.
Şimdi hocam bir şey daha böyle. Şüphesiz bazı ameller kişi onlara dayanıp güvendiği zaman kendisine perde olur. Bir de bir ameli işlemek var Allah için. Sonra da ameli insan perde olma tehlikesi de var.
Engel olması.
Tabii. Tamam. Yani işte adam hacı geliyor. Hacı demediği zaman kızıyor. Halbuki namaz kılan musalli demiyoruz. Oruçtan sahin demiyoruz.
Sahin.
Onu bize dedim de ya insan dedi yani her gün namaz kılıyor. Ona sayın demek musalli şey olmaz da insan öyle bir defa hacı gittiği için hacının biraz daha ağırlığı var.
Ağırlığı var hocam. Dedi. Kolay değil.
Şimdi hocam şöyle bir hadise olmuş. Nitekim de anlatına göre bir tane Türk Şeyhülislam Ahmet en-Namiki el-Cami'nin sohbetine devam eder ve onun başının üstünde kalkan gibi bir nur görürmüş. Adam bir geliyor bakıyor konuşuyor ama adam üzerinde böyle efendim.
Nur var.
Nur var. Nihayet diyor hacı gidip geldikten sonra şeyhin meclisinde bu nuru göremez olmaya başlamış. Şeyhe bunun sebebini sorunca şu cevabı almış. Sen hacca gitmeden önce kendini küçük görüyor ve tasarruf haline bulunuyordun. Fakat şimdi yaptığın has sana gurur vermiş. Sen de nefsine değer verir olmuşsun. İşte bu sebeple önceki mertebeden düşmüşsün. Dolayısıyla gördüğün o nuru göremez olmuşsun. Şimdi ibadetin sana gurur olmuş. Perde olmuş
perde
yani.
Olur.
Ben hacı oldum. İşte efendim belki diğeri hacı gidemedi. Ben gittim. Ben daha öne geçtim falan gibi.
Evet.
Bir duygu insanın imanın alçaltır.
Eyüp Sultan Hazretleri'nin bir sözü var hocam. Çok güzel bu konuda. Kişi diyor bir sevap yapar, bir amel işler. Onu gözünün önünde tutar, hiç ayırmaz. İşte ben şöyle yapmıştım. Ona güvene diyor. Ta gerilere kalır.
Allah korusun.
Tersine diyor birisi bir günah işler. Sonra diyor çok pişman olur. Onu gözünün önünden hiç ayırmaz. Ya ben şöyle yapmıştım. Hep onu telafi için, kefaret için ibadet yapar. Yapa yapa diyor. Çok kazançlı hale gelir.
Evet.
İşi terse dönebilir yani. Dolayısıyla hacca gittim. Ben nasıl olsa hacca gittim. Ben hacıyım diye insan pek çok hayırdan mahrum kalabilir. Pek çok işte yanlışlara girebilir. Dolayısıyla hacca gitmekte sonra zarar eder sonuçta.
Hocam yani kişi yaptığı ameli görmeyecek.
Evet.
Mesele bu. Yani yaptığı ameli efendim onu sürekli gözüne getirirse, bunu yaptım tarzına getirirse, o onun yeni güzel ameli işlemesi engel olabilir.
Evet.
Bazen de yani insanın yaptığı bir hata, yani illa bu hataya teşvik anlamına değil ama, kulu pişmanlığa, nedamete, gözyaşına, istiğfara sevk eden efendim bir kısım hatalar, belki insana perde olan, gurura sevk eden amellerden daha hayırlı olabilir.
Tabii.
Çünkü neticede efendim asıl olan Cenab-ı Hakk'a kurbiyettir, yakınlıktır.
Evet.
Hangi amel Allah kulağına yaklaştırıyorsa o faziletli, hangisi uzaklaştırıyorsa o faziletli olamaz.
Evet.
Hocam böyle güzel şeyler, nasihatler var. Mesela hac vazifesini yerine getiren kimseye gereken haramlardan kaçmak, nafakasını helal yoldan kazanmaya çalışmak. Zira Cenab-ı Hak ancak tertemiz olanı kabul eder. Anlatılır ki adamın biri hac vazifesini ifade ettikten sonra dönerken yolda vefat eder.
Evet.
Arkadaşlar onu defnederler. Fakat kazmayı kabrin içine unuturlar. Olacak.
Olacak yani.
Onu almak için kabir açtıklarında birine görsünler. Ölen arkadaşlarının boynu ve iki eli kazmanın sapına sarılmış vaziyette. Hemen üzerine toprak atıp kapatıyorlar. Doğruca ailesine gidip durumunu araştırıyorlar. Öder ki kendisi birisiyle arkadaş olmuştu. Onun malını aldı ve o parayla hacca gitti. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki kim helal kazancıyla hacca derse ettiği her bir adım için Allah kendisine 70 hasene yazar. 70 hatasını siler ve yine onu 70 derece yükseltir. Var hocam hadis-i şerif işte yani gelir diyor lebbeyk der Cenab-ı Hak diyor. Ona cevap vermez diyor. İçinde haram şüphesi bulunmayan helal bir malla hac etmek isteyen kişi hac için borç alır. Sonra da borcunu malına öder. Ebul Kasım el-Hakim sultanın hediyesini kabul ederdi. Zaruri bütün ihtiyaçları için başkalarından borç alır ve bu borcunu da sultanın aldığı hediyelerden öderdi. Helalinden yemek için böyle bir yol takip ederdi. Ebu Yusuf bu gibi konularda böyle yapman mübah olduğunu söylemiştir.
Malı helallaştı. Şüphelerden arındırmak için bir yol.
Arındırmak bir efendim bir yol.
Evet.
Şey yapıyor buluyor. Şimdi hocam tabi bu haçla ilgili hocam ayet-i kerimelerimiz.
Hocam demek o evet. Limenet takadan ne güzel manalar çıkarmışlar.
Evet.
Yani günahı kalmaz ama kim için en sonunda limenet taka ayetin sonu yani hayatın devam eden kısmı.
Tabi tabi.
Haçtan sonra
yani kısmı. Ben hac yaptım o her şey bitti değil. Onun için hocam yine tekrar edelim. Yani Efendimiz Aleyhisselam haber verdiği gibi insan Arafat'ta vakfeye yaptığı zaman, Müzdelife vakfeye durduğu zaman, duaları yaptığı zaman Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdelediği gibi kişi anasından doğmuş gibi bütün günahlar aranabilir.
Evet.
Belki Cenab-ı Hak kul hakkını bir daha affettirecek bir yol bulabilir yani bir vesile bulabilir. Tamam bunda şüphe yok. Çünkü Efendimiz böyle buyuruyorsa amenna sıddıkna. Evet. Fakat hac insanın içindeki efendim nefisteki günah işlemi arzularını temizlemiyor. Ya o duruyor. Yani nefis duruyor, şeytan duruyor. Dolayısıyla biz döndüğümüz zaman nasıl olsa efendim anadan doğru günahsız kaldık. Artık bundan sonra her şey bir bahs, serbest gibi değil.
Evet.
Yani nefis yine efendim yalan söylemeye, yine haksızlık yapmaya, yine üşlemeye. Belki o biraz arınınca, üzerindeki tozlar kalkınca, makine diyeyim iyice temizlenince daha böyle alıcı hale gelmeye başlıyor. Dolayısıyla haçtan sonraki günahsız, yani günahla uzak durma takva şeyine daha ağır girmek lazım.
Evet.
Yani ayet-i kerimelerde limenit takva, işte efendim işte azık edinin en hayırlı efendim azık takvadır derken Yüce Rabbimin sürekli zikir ve takvaya vurgu yapması burada yani bir ibadet yaptık, her şeyi yaptık, bitirdik anlamına gelmiyor. Hayat devam ediyor, kulluk devam ediyor. Dolayısıyla bunu hiç efendim şey yapmadan, bozuntuya vermeden takva haline kulluğa devam etmek gerekiyor kıymetli hocam.
Yani Bursevi Hazretleri hocam Türk müfessir olduğu için herhalde bu konuya ağırlık verdiği için bizim Türkler arasında bu çok yaygınlaşmış. Yani haccı tutmak diye bir şey. Yani başka milletlerde belki böyle bir şey yok.
Evet ne güzel bir şey hocam.
Yani haccı tutmak bizim Türklere mahsus bir şey herhalde. O da Bursevi Hazretlerinden gelen bir şey. Yani hacca gittin madem bunu tutacaksın diye güzel bir şey aslında hocam. Ama bir de kötü bir tarafı olabiliyor bazen. Haccı tutamam diye adam hacca gitmiyor.
O da tabii kötü.
Yani hayatın sonuna doğru diyor. Yani ölüme yakın gideyim de haç tutmak kolay olsun diye. O da gidemeyebiliyor. Yani onu da iyi dengeyi kurmak lazım.
Kıymetli hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum.
Hocam.
Allah razı olsun. Muhterem dinleyenlerimizi hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.